Ayrım 19.
Doğu'nun uyanışı misyonun kaderinden önemlidir diyor da başka bir şey söylemiyor. Anayasa devrimi başarısız olursa nasıl olsa gitmek zorunda kalırmışız. Gerçi sözleşmesini iptal edebilirim ama bunu yaparsam bizi her zaman desteklemiş olanların öfkesini çekeceğimden korkarım. Tek çözüm Baskerville'in sakinleşmesi. Bunu belki siz başarabilirsiniz. Böyle bir söz vermeksizin Howard'ı görmek istedim. Papazın bir an gözü parladı. Bir sıçrayışta ayağa kalktı. Arkamdan gelin, nerede olduğunu göstereyim. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Onu sessizce izleyin, neden böyle düşündüğümü anlar, kaygılarımı paylaşırsınız. Oyunu oynayan Tanrı, bizlerse dama taşı. İşin doğrusu bu, gerisi lafı güzaf. Onun için dünya dama tahtası, bizler birer oyuncak. Bıkar sonunda, salıverir hiçliğin kuyusuna. Ömer Hayyam. Duvarlarla çevrili bir bahçenin alacakaranlığında kıpır kıpır insanlar. Baskerville'i nasıl ayırt etmeli? Tüm yüzler öylesine yağız ki. Bir ağaca yaslanmış duruyorum. Çevreme bakıyorum. İçi aydınlatılmış bir kulübenin önünde tuluat yapılıyor. Anlatıcı ve ağlayıcı roze kıvanlar müminleri ağlamaya, bağırmaya, kan dökmeye çağırmaktaydı. Adamın biri ortaya çıktı, gönüllü olduğunu söyledi. Acıya gönüllü. Yalın ayak, yarıdan yukarısı çıplak, elleri zincirli. Zincirleri havaya fırlatıyor, omuzlarından çıplak sırtına kaydırıyor. Demir kaygan, cilt ince, morarıyor ama dayanıyor. Kanatması için 30-40 darbeye vurması gerek. Siyah bir fışkırtı. Acının tiyatrosu da bu. Bin yıllık çile gösterisi. Kırbaçlanma arttıkça halkın bağırması da artıyor, anlatıcı darbelerin ve çığlıkların gürültüsünü bastırmak için daha çok bağırıyordu. Tam o sırada oyunculardan biri ortaya atıldı. Kılıcıyla tehditler yağdırdı, yüzünü buruşturdu, lanetlendi. Kendine birkaç da taş atıldı. Az sonra kurban ortaya çıktı. Kalabalık çığlık üstüne çığlık attı. Ben bile kendimi tutamayıp bağırdım. Çünkü adamın kafası kopmuş, yerde sürükleniyordu. Başımı çevirdim, dehşet içinde rahibe baktım, soğuk bir gülümsemeyle beni yatıştırdı. Bu çok eski bir hile. Bir çocuğun ya da çok kısa boylu bir adamın kafasının üzerine bir koyunun kopmuş kafasını oturtuyorlar. Öyle bir biçim veriyorlar ki kanlı boyun üst kısımda kalıyor, üzerlerine de tam yerinden delinmiş beyaz bir çarşaf örtüyorlar. Gördüğünüz gibi yarattığı izlenim dehşet verici. Piposunu çekti. Kafası kopmuş olan sahnede sıçrayıp döneniyordu. Sonra yerini bir adama bıraktı. Baskerville. Tekrar dönüp rahibe baktım. Gözlerini kırpıştırmakla yetindi. Asıl tuhaf olanı Baskerville'in bir Amerikalı gibi giyinmiş olmasıydı. Hatta bu trajedi ortamında komik kaçan bir de hat form şapka giymişti. Halk yine de avaz avaz bağırıyor, ağlıyor ve gördüğüm kadarıyla hiç eğlenir görünmüyordu. Rahibi saymazsak. O da bana anlatma nezaketindeydi. Bu törenlerde daima bir Avrupalı bulunur ve tuhaf ama hep iyileri temsil eder. Geleneğe göre sarayda bulunan bir elçi Hüseyin'in ölümünden etkilenip cinayeti açıkça kınamak durumundadır. Tabii ellerinde her zaman bir Avrupalı bulunmuyor. Onun yerine bir Türk'ü ya da açık renkli bir acemi çıkartıyorlar. Baskerville Tebriz'de olduğundan beri bu role hep o çıkıyor. Mükemmel bir oyun sergiliyor. Sonra sahnede ağlıyor. O sırada kılıçlı adam büyük bir gürültü çıkararak Baskerville'in çevresinde döneniyordu. Baskerville kıpırdanıyor, şapkasını düşürüyor, sarı saçları ortaya çıkıyor, sonra bir robot yavaşlığıyla dizüstü çöküyor, yere uzanıyor, güneş ışığı gözyaşlarını belirginleştiriyor, siyah giysisinin üzerine çiçekler yağdırılıyordu. Kalabalığı duymaz olmuştum. Gözlerim arkadaşıma takılmış, heyecanla ayağa kalkmasını bekliyordum. Tören bitmez gibi geliyordu. Onunla karşılaşmak için acele ediyordum. Bir saat sonra misyonda bir çorba kasesinin önünde buluşabildik. Rahip bizi yalnız bırakmıştı. Aramızda sıkıntılı bir sessizlik vardı. Baskerville'in gözlerindeki kızarıklık geçmemişti. batılı ruhuma dönmem vakit alıyor diye mazeret beyan etti. Acele etme, yeni yüzyıl henüz başlıyor. Öksürdü, sıcak çorba kasesini dudaklarına götürdü, yine sessizliğe büründü. Sonra güçlükle, bu ülkeye geldiğim zaman koca koca sakallıların 1200 yıl önce işlenmiş bir cinayete ağlayıp sızlanmalarını anlayamıyordum dedi. Şimdi ise anlıyorum. İranlılar geçmişte yaşıyorlarsa o geçmiş vatanları olduğu içindir. Bugün buraları yabancı bir diyar olduğu ve bu diyarda onlara ait hiçbir şey bulunmadığı içindir. Bizler için çağdaş yaşam, özgürlük simgesi olan her şeydir, onlar içinse yabancı egemenlik anlamına geliyor. Yol Rusya'dır. Ray, telgraf, banka, İngiltere'dir. Posta, Avusturya, Macaristan'dır. Ve de bilimlerin öğretimi, Amerikan Presbiteryen misyonundan Baskerville'dir. Tam üstüne bastınız. Tebrizliler için iki seçenek var. Oğullarını ya tıpkı ataları gibi aynı cümleleri 10 yıl boyunca anırsınlar diye geleneksel okullara gönderecekler ya da Amerikalılar gibi eğitim görecekleri benim sınıfıma yollayacaklar. Ama bir haçın ve yıldızlı bayrağın gölgesinde. Benim öğrencilerim ülkenin en yararlıları, en iyileri, en ustaları olacaktır ama diğerlerinin onlara satılmış gözüyle bakmaları nasıl önlenecektir? Geldiğimin haftasında kendi kendime bu soruyu sordum ve yanıtını gördüğünüz törenlere benzer törenlerde buldum. Bir gün kalabalığa karışmış yürüyordum. Çevremde iniltiler yükseliyordu. Ağlayan, perişan, korkmuş, şaşkın yüzleri inceledikçe İran'ın bütün sefaletini görmüş oldum. Farkına varmadan ben de ağlamaya başladım. Çevremdekiler bunu gördü, heyecanlandılar ve bana iyileri temsil eden dürüst elçi rolünü oynattılar. Ertesi gün öğrencilerimin velileri geldi. Çocuklarını Presbiteryen okuluna göndermenin yanıtını bulmuşlar, bundan mutluluk duyuyorlardı. Ben oğlumu İmam Hüseyin'i ağlayan öğretmene emanet ettim, diyorlardı. Bir kısım mola rahatsız oldu. Bana karşı güttükleri düşmanlık benim ne derece başarılı olduğumu kanıtlıyor. Onlar yabancılar, yabancılara benzesin istiyorlar. Davranışını anlıyordum ama yine de kuşkuluydum. Yani sence İran'ın sorunlarına çözüm yolu ağlayıcılara katılmaktan mı geçiyor? Ben bunu demedim. Ağlamak reçete değil, marifet de değil, sadece basit bir eylem. Kimse gözyaşı dökmeye zorlanmamalı. Önemli olan tek şey başkalarının felaketini küçümsememektir. Beni ağlarken gördüklerinde, benim yabancılara özgü umursamazlığım olmadığını gördüklerinde bana geldiler ve ağlamanın bir işe yaramadığını, İran'ın fazladan bir goygoycuya gereksinim duymadığını, yapabileceğim en iyi işin Tebrizli çocuklara doğru dürüst eğitim vermek olduğunu söylediler. Akıllıca sözler. Ben de sana aynı şeyleri söyleyecektim. Ne var ki şayet ağlamamış olsaydım bana gelmezlerdi. Beni ağlar görmeselerdi, benim çocuklara bugünkü şahın kokuşmuş olduğunu, Tebrizli mollaların ondan geri kalmadığını söylememe izin vermezlerdi. Bunu sınıfta söylüyorsun öyle mi? Evet, bunu sınıfta söylüyorum. Ben sakalsız, genç Amerikalı, ben Presbiteryen misyonu okulunun küçük öğretmeni, tacı ve sarıkları sarstım ve öğrenciler bana hak verdi. Anne ve babaları da. Sadece rahip huzursuz oldu. Benim kendime gelmediğimi görünce ekledi. Onlara hayyandan da söz ettim. Milyonlarca Amerikalı ve Avrupalının rubaiyatı baş uçlarından eksik etmediklerini anlattım. Fitzgerald'ın şiirlerini ezberlettim. Ertesi günü büyük bir baba gelip beni gördü. Torunu ona her şeyi anlatmış. Bana dedi ki, biz de Amerikalı şairleri çok sayarız. Tabii bir tekinin bile adını bilmiyordu ama ne önemi vardı? Ona göre minnet göstermenin bir yolu buydu. Ama bütün aileler böyle davranmadı. Hatta biri şikayet bile etti. Rahibin önünde bana dedi ki, hayyam sarhoş bir zındıktır. Ben de, böyle söylemekle hayyama hakaret etmiyor, sarhoşluğu ve zındıklığı övüyorsunuz, dedim. Rahip az daha boğuluyordu. Howard bir çocuk gibi güldü. Afacan bir çocuğa benziyordu. Yani şimdi sen, senin suçladıkları suçla övünüyorsun. Yani sen yoksa Adem oğullarından mısın? Rahip bunu da mı söyledi? Benden çok söz ettiğiniz gibi bir izlenim içindeyim. İkimizin tanıdığı bir başkası yok da. Senden hiçbir şey gizlemeyeceğim. Benim vicdanım yeni doğmuş bir bebeğinki kadar temiz. Bundan 2 ay önce bir adam gelip beni gördü. Koskoca bir deve benziyordu ama bir o kadar da utangaçtı. Bana encümende bir konuşma yapıp yapamayacağımı sordu. Hangi konuda dersin? Hiç tahmin edemezsin. Darwin teorisi üzerinde. Ülkedeki siyasi kargaşa ortamında bunu eğlenceli buldum, kabul ettim. Darwin hakkında bir sürü bilgi topladım, onun aleyhinde olanların görüşlerini anlattım. Konuşmam sıkıcıydı ama salon doluydu ve beni büyük bir hayranlıkla dinliyorlardı. Sonra başka toplantılara da gittim. Değişik konularda konuşmalar yaptım. Bu insanlarda müthiş bir öğrenme açlığı var. Bunlar aynı zamanda en ateşli anayasacılar. Tahran'dan son haberleri almak için evlerine uğradığım olur. Onları tanımalısın. Onlar da senin beni gibi bir dünya düşlüyorlar. Akşamları Tebriz çarşısında pek az dükkan açık kalır ama sokaklar hareketlidir. Erkekler köşe başlarında hasır iskemleler üzerinde nargilelerini tüttürürler. Nargilenin dumanı gün içindeki bin bir çeşit kokuyu bastırır. Yürüyüşümü Howard'ınkine uydurmaya çalışıyordum. Hiç duraksamadan bir sokaktan diğerine geçiyor, ara sıra bir öğrencisinin babasına selam vermek için duruyordu. Her yerde çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp geçmesi için kenara çekiliyorlardı. Sonunda paslı bir kapının önüne geldik. Arkadaşım kapıyı itti, ağaçlıklı küçük bir bahçeden geçtik, kerpiç bir evin önüne vardık, 7 kez vurduktan sonra kapı gıcırtıyla geniş bir odaya açıldı. Oda cereyandan ötürü sallanıp duran, tavandan sarkan lambalarla aydınlatılmıştı. Odadakiler buna alışık olmadılar. Ama ben sallanıp duran bir kayığa binmiş gibiydim. Hiçbir yüzü sabit göremiyor, gözlerimi kapatıp uzanmak istiyordum. Adem oğulları, toplantılarının yabancısı değildi Baskerville. Zaten karşılaşılışından belliydi. Onun yanında olduğum için ben de kardeşçe kucaklandım. Üstelik Howard İran'a gelişine benim neden olduğumu söyleyince daha da sıcak bir kucaklaşma oldu. Tam oturacağımı sandığım sırada odanın karşı köşesinden bir adam ayağa kalktı, gelip karşımda durdu. Benjamin, yerimden sıçradım, gözlerimi ovuşturdum. Fazıl, birbirimize sarıldık, birbirimizi masum küfürler savurduk. Fazıl, huyu olmadığı halde bu samimiyetimizi açıklama gereğini duydu. Benjamin Lesaj, Seyit Cemaleddin'in dostuydu. O saniye değerli bir konuk olmaktan çıkıp tarihi bir anıt ya da kutsal bir yadigar oluverdim. Yanıma büyük bir saygı ile çekine çekine yaklaşıyorlardı. Howard'ı Fazıl'a takdim ettim. Birbirlerini sadece ismen tanıyorlardı. Fazıl, doğduğu kent olan Tebriz'e 1 yılı geçkin bir zamandır gelmiyormuş. Zaten bu sıvası dökük duvarlar, sallanıp duran lambalar arasında bulunması hayra alamet değildi. Anayasa devriminin temel taşlarından biri olan demokrat parlamenterlerin lideri değil miydi? Şu sıralar başkentten ayrılması doğru muydu? Bu soruları kendine sordum. Rahatsız oldu. Oysa Fransızca ve alçak sesle konuşmuştum. Yanında oturanlara kaçamak bakışlar fırlattı, sonra yanıt olarak, ''Nerede kalıyorsun?'' diye sordu. ''Ermeni mahallesindeki kervansarayda. Gece gelirim.'' Gece yarısına doğru odamda 6 kişi olmuştuk. Baskerville, ben, Fazıl ve onun 3 arkadaşı. Onları kimlikleri bilinmesin diye sadece küçük adlarıyla tanıttı. Encümen de neden Tahran'da değil de burada olduğumu sordum. Çünkü başkent anayasacılar için kayıp baka. Bunu 30 kişinin önünde söyleseydim panik yaratmış olurdum. Ama işin doğrusu bu. Tepki gösteremeyecek kadar afallamıştık. Fazıl devam etti. 2 hafta önce St. Petersburg'dan bir gazeteci beni görmeye geldi. Riesch gazetesinin muhabiriydi. Adı Panov ama yazılarını Tane diye imzalıyor. Ondan söz edildiğini duymuştum. Londra basını ara sıra yazılarından alıntılar yapardı. Fazıl devam etti. O bir sosyal demokrat, çarlık düşmanı. Ama birkaç ay önce Tahran'a geldiğinde düşüncelerini kendine sakladı, Rus elçiliğine kolayca girip çıkmanın yolunu buldu ve hangi rastlantı ya da hangi hile sonucu bilmem bir takım dosyalara el koyma fırsatını buldu. Kazaklar mutlakiyet rejimini geri getirmek üzere bir darbe hazırlığı içindeymişler. Her şey açıkça yazılıymış. Çarşıda yeni rejime güveni sarsmak için hırsızlık olayları başlatılacak, bazı mollalar şah'tan sözde İslam'a aykırı olan anayasayı kaldırmasını isteyeceklermiş. Tabii bana bu belgeleri getirirken Panov büyük bir riske giriyordu. Ona teşekkür edip parlamentonun olağanüstü toplanmasını istedim. Durumu ayrıntılarıyla anlatıp hükümdarın tahttan indirilmesini, yerine oğullarından birinin geçirilmesini, Kazak birliğinin kaldırılmasını, suçlu mollaların tutuklanmalarını önerdim. Pek çok konuşmacı kürsüye çıkıp durumu kınadı ve önerilerimi destekledi. Birden bir görevli çıka geldi. İngiliz ve Rus elçilerinin bize acele bir nota vermek üzere parlamentoda olduklarını söyledi. Toplantıya ara verildi. Meclis başkanı ve başbakan dışarı çıktılar. Dönüşlerinde birer kadavra gibiydiler. Elçiler, şahın tahttan indirilmesi halinde her iki devletin askeri müdahalede bulunmak zorunda kalacaklarını söylemeye gelmişlerdi. Bizi yalnız boğmaya hazırlanmıyor, kendimizi savunmamızı da engelliyorlardı. Baskerville dehşet içinde. "Bu gayret keşlik niye?" diye sordu. "Çünkü çar burnunun dibinde demokrasi istemiyor. Parlamento sözcüğü bile onu zıvanadan çıkartıyor. Ama İngilizler için aynı şey söylenemez." "Hayır ama İranlılar kendi kendilerini yönetmeyi öğrenirlerse bunun Hintlere örnek olmasından korkuyorlar. Çünkü o takdirde İngilizler pılılarını pırtılarını toplayıp gitmek zorunda kalacaklar. Tabii bir de petrol var. 1901 yılında Knox D'Arcy adlı bir İngiliz 20 bin sterlin karşılığında tüm İran petrolünü işletme hakkını aldı. Bugüne kadar üretim önemsiz miktardaydı ama birkaç haftadan beri Bahtiyari aşiretlerinin topraklarında büyük miktarda petrol çıktı. Herhalde duymuşsunuzdur. Bu ülke için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Parlamentodan Londra anlaşmasını gözden geçirmesini ve böylece daha adil koşullar elde etmemizi istedim. Milletvekillerin çoğu beni destekledi. O günden beri İngiliz elçisi beni davetlerine çağırmaz oldu. Oysa Bast olayı elçilik bahçesinde olmuştu. İngilizler o tarihte Rus etkisinin çok olduğunu, İran pastasından kendilerine çok az bir parça bırakıldığını düşünüyorlardı. Onun için bizi destekleyip bahçelerini açtılar. Hatta Maynaus'u kötü duruma düşüren resmi onların bastırdığı söyleniyor. Bizim hareketimiz başarı kazanınca Londra, çağrı bir bölüşme anlaşmasına razı etmiş oldu. İran'ın kuzeyi Rus nüfus alanına, güneyde İngiltere'ninkine girecekti. İngilizler istediklerini elde eder etmez demokrasimizden yüz çevirdiler. Onlar da çar gibi demokrasimizi sakıncalı buluyor ve yok olmasını istiyorlar. Baskerville patladı. Hangi hakla? Fazıl ona babaca gülümsedi ve konuşmasını sürdürdü. İki diplomatın gelişlerinden sonra milletvekilleri cesaretlerini kaybettiler. Bütün düşmanlara aynı anda karşı koyamayacakları için zavallı Panof'a yüklenmeyi yeğlediler. Pek çok konuşmacı onu sahtekar, anarşist olmakla suçladı ve amacının İran'la Rusya arasında savaş başlatmak olduğunu söyledi. Gazeteci parlamentoya benimle gelmişti, tanıklığı gerekebilir diye onu büyük salonun yanında kapı önünde bekletiyordum. Oysa milletvekilleri kalkmış tutuklanmasını ve çarın elçisine teslim edilmesini istiyorlardı. Bunun için bir de önerge vermişlerdi. Kendi hükümetine karşı bize yardım elini uzatmış olan bu adam cellatlara teslim edilecekti. Her zaman sakin bir insan olduğum halde kendimi tutamadım, bir iskemlenin üstüne çıktım, deli gibi bağırmaya başladım. Şayet bu adam tutuklanacak olursa babamın mezarı üzerine and içerim ki Ademoğulları çağırır ve parlamentoyu kana boğarım. Bu önergeyi onaylayacaklar olanlardan hiçbiri sağ çıkmayacaktır. Dokunulmazlığımı kaldırıp beni de tutuklayabilirlerdi. Cesaret edemediler. Oturumu ertesi güne ertelediler. O gece başkenti terk ettim, buraya geldim. Panov da benimle geldi. Başka bir ülkeye gidene kadar Tebriz'de bir yerlerde saklanıyor. Konuşmamız uzayıp gitti. Böylece sabaha bulduk. Ezan sesiyle aydınlık daha belirgin oldu. Tartışmış, olasılıklar üzerinde durmuş, durdurak bilmemiştik. Baskerville gerindi, saatine baktı, bir uyur gezer gibi ayağa kalktı, ensesini kaşıdı ve "Aman Tanrım!" dedi. "Saat 6 olmuş. Uykusuz bir gece. Öğrencilerimin karşısına ne yüzle çıkacağım? Bu saatte döndüğümü gören rahibe ne diyeceğim?" "Bir kadınla beraber olduğunu söylersin." Howard'ın gülecek hali yoktu. Ben rastlantı demek istemiyorum çünkü bu işte rastlantının pek rolü yok. Ama Fazıl bize Panof'un belgelerine dayanarak genç İran demokrasisine karşı oynanan oyunları anlatırken darbe harekatı başlamıştı. Daha sonra öğrendiğim üzere 23 Haziran 1908 Çarşamba günü sabahın 4'ünde 1000 kadar Kazak başlarında Albay Liakov olmak üzere parlamentonun bulunduğu Baharistan'a doğru yürümekteydi. Parlamentonun çevresi sarılmış, çıkışlar denetime alınmıştı. Yerel encümenlerden birinin üyeleri birlikleri görünce telefonun henüz takıldığı yakınlardaki bir koleje koşup bazı sosyal demokrat milletvekillerine ve Ayetullah Behbahani ile Ayetullah Tabai gibi dini liderlere haber vermişlerdi. Onlar da şafak sökmeden önce anayasaya bağlılık yemin etmek üzere parlamentoya gitmişlerdi. Gariptir, Kazaklar geçmelerine izin vermişti. Aldıkları emir parlamentodan çıkışı yasaklamaktı, girişi değil. Protestocu kalabalık giderek büyüyordu. Sabah olduğunda 300 kişi olmuşlardı ve aralarında pek çok Ademoğlu vardı. Ellerinde karabinaları, bir miktar cephane, her birine düşen 60 kadar fişek vardı ama kullanmaktan çekiniyorlardı. Gerçekten de damlarda pencere arkalarına siper almışlardı ama önce kendilerini ateş edip müthiş bir kıyıma yol açmaları mı yoksa darbe hazırlıklarının tamamlanmasını pasif bir biçimde beklemeleri mi gerektiğini bilmiyorlardı. Yanındaki Rus ve Acem subaylarla Liakov birliklerini ve toplarını yerleştirmekle meşguldü. O günü 6 adet top saymışlardı ve bunlardan en öldürücü olanı Topnane meydanına yerleştirilmişti. Albay üst üste birkaç kez savunucuların hattını atıyla yarmış ama Adem oğullarının karşılık vermeleri Çar'ın bunu bahane edip ülkeyi işgal etmesinden korktuğu için engellenmişti. Saldırı emri öğleye doğru verildi. Kuvvetler denk olmadığı halde çatışma 6-7 saat sürdü. Direnişçiler toplardan üçünü saf dışı bırakmayı başardılar. Bu ümitsizliğin kahramanlığıydı. Güneş batarken teslimiyetin beyaz bayrağı İran tarihinin ilk parlamentosuna çekilmiş bulunuyordu. Son atıştan dakikalarca sonra Liakov topçularına yeniden ateş emri verdi. Çar'ın emirleri kesindi. Parlamentoyu feshetmek yetmiyordu. Onu barındıran bina da yıkılmalı ve Tahranlara ilelebet ders olmalıydı. Çarpışmalar Tahran'da devam ettiği sırada Tebriz'de ilk silah sesleri duymaya başlandı. Howard'ı dersten sonra almaya gitmiştim. Fazıl ve bir arkadaşıyla yemek yemek üzere encümende buluşacaktık. Henüz çarşının çapraşık sokaklarına girmemiştik ki ilk silah seslerini duymaya başladık. Yakından geliyordu.